İtopya.com sunar. Tekno Seyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.
Tekno Seyir'de geçen haftanın öne çıkan haberlerini derlediğimiz haftalık gündem değerlendirmesi yayınına tekrar hoş geldiniz. 12-17 Ocak tarihleri arasındaki teknoloji gündemini gözden geçireceğiz. Haftalık gündem değerlendirmesinin 768. bölümü. Birazdan üzerinde konuşacağımız haberlerin hepsi kaynaklarına linkli. Teknoseyir.com'da, Spotify'da bu yayının başlığında bu linkleri bulabilirsiniz. Ve hep hatırlattığım gibi bize destek olmak isteyen arkadaşlar YouTube'un katıl özelliğini, teşekkür özelliğini kullanabiliyorlar. Bu 2026 yılında bu destekleriniz özellikle önemli, özellikle anlamlı. Herkese teşekkür ediyoruz. Katıl kategorileri değişecek, fiyatları yıllardır değişmiyordu. Bu Ocak ayı içinde değişecek, onu şimdiden hatırlatmış olayım. Ama her türlü desteğiniz için teşekkürler. Bu hafta Amerika'daki CES fuarından sonraki hafta. Tabii CES fuarında cephanelerini harcadı firmalar. Dolayısıyla bu hafta pek öyle özel bir teknoloji haberi, sürpriz bir şey, bir ürün falan yok. Ürünler falan hep gösterildi. Ama bizim ülkemizin teknoloji gündemi hareketliydi. Şu anlamda firmalar çok çok miktarda basın toplantıları, lansmanlar, tanıtımlar düzenlediler. Bazılarına katılabildim. O katılabildiklerimi, izlenimlerimi sizinle paylaşacağım. Biraz uzun sürecek ama bence ürünler anlamlı, hani teknoloji meraklısı olarak haberiniz olması gereken konular. Evet, başlayalım. Türkiye pazarında yeni bir televizyon markası, iFalcon firması Türkiye lansmanını yaptı bu hafta içinde. Bu aslında TCL'e ait bir marka. TCL'in bir alt markası. Daha çok genç kullanıcıya odaklı diye kendilerini konumluyorlar. Televizyon nasıl genç kullanıcıya odaklı olacak çok ikna olamadım ama hani oyun özellikleri işte 144 Hz paneller falan gibi detaylar herhalde daha genç yapan bu ürünleri. Tabii daha önemli tarafı uygun fiyat iddiasındalar. Bu iFalcon birkaç modeli Türkiye'de satışa konmuş durumda, vitrinlere, hani sanal vitrinlere dizilmiş durumda. Mini LED artı QLED. Bizim de açıkçası televizyonda istediğimiz kombinasyon bu panelde. Mini LED artı QLED televizyonlar var, paneller var. Bir de sadece QLED, mini LED içermeyen daha 55 inçte falan daha uygun fiyatlı modeller var. Genel olarak ben TCL'in orta düzey ürünlerine denk olduğunu düşünüyorum modellerin. Orada görebildiğim, ayaküstü değerlendirebildiğim modellerde. Teknik özelliklerine baktığım modellerde TCL'in orta düzey ürünlerine denk ama diyorlar ki fiyat daha cazip olacak. TCL birazcık fiyat olarak da yüksek kaldı geçen sene biliyorsunuz. Fiyat olarak cazip olacak diyorlar. En büyük ülkemizde de en büyük zaten hani kırılma noktası bu. Evet, önümüzdeki günlerde yaygın şekilde satılmaya başlayacak. Yeni bir servis ağıyla da anlaşmışlar. O konudaki sıkıntıların da giderileceği yönünde umutlular, güveniyorlar. Evet, biz de Türkiye pazarına hoş geldin diyelim. TCL'in bir markası iFalcon. Böyle okunuyor. 2F var aslında ama böyle okunuyor. Evet, iFalcon televizyonlar. TCL ayrıca bir tanıtım daha yaptı bu hafta. Orada da yenilikçi ürünler diye tanımladılar. Başka çeşitli ürünlerini gösterdiler. Neler var? Bir kere TCL'in aslında yıllardır Türkiye'de olduğu bir ürün gamı çocuk saatleri. Çocuklar için akıllı saatler. MoveTime MT48 diye bir çocuk saatini özellikle gösterdiler, tanıttılar. Hani bu çocuk saatleri birazcık çocuğa, birazcık ana babaya göre aslında. Hani çocuk oyalanıyor falan ama anne baba da çocukla görüşüyor. Çocuğu takip ediyor yerini falan filan. Böyle ürünler. MoveTime MT48. Bunun yanında NXT Paper 14. Bu NXT Paper TCL'de Huawei'deki Paper Mat'e denk düşüyor. Tabletler ekranlarında daha mat, kağıt hissi veren bir doku var. O Huawei'i de görüp beğenmiştik Paper Mate'i. Aynı mantık. 14 inç, hatta 14 inçten biraz büyük bir tablet göstermişler. NXT Paper 14. Bunun dışında Tab 11, Tab 10L gibi daha küçük tabletler var. Bir de projeksiyon cihazları. Tam hani çok böyle ev sineması falan özelliğinde değil de daha çok taşınabilirliği, bir yerden bir yere hemen kolayca konumlanabilirliği öne çıkmış. Projeksiyon cihazları C1, A1S gibi modelleri var. Hani 4K sinyali kabul ediyor ama 1080p çözünürlükte falan. Hani projeksiyona giriş gibi ben görüyorum bu cihazları. TCL bunların tamamını Türkiye'de piyasaya sürüyor, tanıtımını yaptı. İki tane de önemli telefon lansmanı gerçekleşti geçen hafta. İkisi de önemli. Birisi Oppo'nun Renault 15 serisi. Oppo bu Renault modellerini çok hızlı ilerletiyor. 15'e kadar geldiler. 3 modeli var. Tek bir Renault 15 değil. Renault 15 Pro 5G. Renault 15 5G. Renault 15 F5G. Hepsi 5G. Farklı teknik özelliklerde. Bu arada Oppo Türkiye pazarında geçen yıl %5 pazar payına ulaşmış. 2026'da diyorlar çift sayı, iki haneli sayılara erişeceğiz diyorlar. Güzel bir yükseliş bu. Bu 3 tane Renault 15'in 3'ünün de işlemcisi farklı. Düz Renault 15'te Qualcomm işlemci var. Snapdragon 7. Snapdragon 7 Gen 4. Pro 5G'de, Renault 15 Pro 5G'de MediaTek Dimensity işlemci var. Dimensity 8450. Renault 15 F5G serinin daha küçük çocuğu, ailenin küçük çocuğu. Onda da Qualcomm var ama Snapdragon 6 bu sefer. Snapdragon 6 Gen 1. Oppo Coloros diye bir işletim sistemi. Tabii Android ama kendi makyajladıkları haline Coloros diyorlar. Coloros 16 bu telefonlar. Bu telefonların hepsinde modeline göre 6500 mAh ya da daha yüksek kapasitede piller var. Piller büyüdü telefonlarda bu sene. 12 GB bellek var. Bu telefonların hepsinde Ocak ayının son haftasından itibaren Türkiye'de satışa çıkıyorlar. İlk satışa çıktığında bir takas kampanyası falan gibi fırsatlarda olacakmış. Biz de size haber vermiş olalım. Serinin en düşük modeli, en küçük modeli 34 bin lira. 33.999 da 34 bin lira. Serinin en yüksek modeli Pro, Renault 15 Pro 5G 512 GB depolamasıyla 56.990, 57 bin lira. Bu arada da işte Renault 15 modeli var. Evet, Oppo yıllardır Türkiye pazarında, artık rüştünü de çoktan ispat etmiş bir firma. Dolayısıyla Renault 15 serisi takip edilebilir Ocak ayının sonunda piyasada. Bir de rakip önemli firmalardan birisi Xiaomi. Xiaomi de Redmi Note 15 serisinin Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi. Yine birçok model var. Yine işlemciler her modelde farklı. Şimdi Redmi Note serisi Türkiye'de çok sevilir. O 7, Note 7 zamanlarını falan hatırlıyorum ben dükkanlarda nasıl yığılı olduğunu, nasıl kapışıldığını. Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro 5G, Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Böyle 4 model var. Pil kapasiteleri modeline göre 6000-6500 mAh arasında değişiyor. Dediğim gibi her modelde farklı işlemci var. Kimisinde MediaTek, kimisinde Qualcomm, Snapdragon. Ben tek tek onları yazmadım ama alacağınız modeli araştırmanız lazım. İşlemcisi değişiyor. Pro diye geçen 4 tane model söylemiştim. 200 megapiksel ana kamera, 200 megapiksel onlarda. Ve bu Redmi Note 15 modelleri HyperOS, Xiaomi'nin işletim sistemi HyperOS'ta geliyor. Tabii Android telefonlar da Xiaomi lezzetli olanı HyperOS diye geçiyor. Evet, 4 tane model. Bunların da satışa çıktıklarında takas kampanyası falan gibi avantajları olacakmış, belirttiler. Bir de bana daha keyifli gelen bir lansman, Philips yeni bir kahve makinesi tanıttı Türkiye'de. Onun lansmanına da katılabildim. Cafe Aromis ismi. yeni bir kahve makinesi. Philips kahve makineleri konusunda müthiş deneyimli. Pazar payı da müthiş. Yeni makine Wi-Fi bağlantılı. Yeni makine yapay zeka içeriyor. Tahmin edeceğiniz üzere. Şimdi Wi-Fi bağlantısı işi ama güzel. Çünkü telefondan, tabletten kahvenizi oluşturuyorsunuz. Ve hani yataktan çıkmadan mutfakta kahve makinesi çalışsın, benim kahvemi hazır etsin diyebiliyorsunuz. Bardağı geceden makineye koymayı unutmayın. Yataktan çıkmadan sabah kahvesini makineye yaptırabiliyorsunuz. Ya da ofise varmadan, siz yoldayken ofiste kahvem hazır olsun diyebiliyorsunuz. Uygulamadan kontrollü. Kahveyi yaparken hani uygulamada 50 çeşit kahve var, 50 tarif var. Bunların her birini yaparken işte miktarı şu kadar olsun, kahve şu kadar olsun ama süt şu kadar olsun falan gibi sliderlarla siz seçiyorsunuz. Sıcaklığını falan, kahvenin sertliğini, kahvenin sıcaklığını siz seçiyorsunuz. İşte yapay zeka da diyor ki bunları ben aklımda tutuyorum. Ve eğer Levent Bey hep aynı kahveyi seçiyorsa ya da işte hep kahve miktarını arttırıyorsa, sütü azaltıyorsa ben diyor bunları kafamda tutuyorum. Bir süre sonra Levent Bey'in kahvesi, ben biliyorum ayarını. Hani o tek basıyor, ben çıkartıyorum diyor. Yapay zeka tarafı bu. Profil falan oluşturabiliyorsunuz birkaç kişi varsa. Evet, bir bana ilginç gelen özelliklerinden biri de soğuk kahveyi 5 dakikada yapıyormuş. Normalde hani o cold brew falan saatler süren bir şey, bir günde yaptığınız bir şey, onun demlenmesi. Hızlı şekilde 5 dakika içinde soğuk kahve yapıyormuş. Yazın öne çıkacak bu. Evet, 50 tarifle geliyor, 54 bin lira gibi bir fiyatı var. Biraz pahalı bir makine, biraz değerli bir makine ama kahve makinelerinde üst lige oynayan, hani ev için, küçük ofis için makinelerde üst lige oynayan bir makine. Philips Aromis. İlginç bir kahve makinesinde de yapay zeka devri. Evet, biz dünyanın teknoloji gündemine dönelim. Biraz kısır ama bir şeyler var. Uzak Doğu'dan ilginç bir haber var. OnePlus, OnePlus'ın tepe yöneticisi Pete Low, Tayvan'da tutuklama kararı çıkmış hakkında. Şöyle, şimdi Tayvan'la Çin arasında biliyorsunuz hep bir sıkıntı var. Şimdi Pete Low, Tayvan yasa yapıcıların iddiasına göre, suçlamalarına göre Pete Low Hong Kong'da bir firma açıyor. Başka isimle, OnePlus değil. Başka isimle ama OnePlus'ın firması. Hong Kong'da firma açıyor. Sonra bu firmanın Tayvan şubesini açıyor. Sonra da Tayvan'dan telefon konusunda, iletişim konusunda uzmanlaşmış personel topluyor. Hani bu personeli OnePlus için topluyor ama firma isimleri falan OnePlus değil. E bir de Çin'den bir firmanın Tayvan'dan adam toplaması, personel toplaması için özel izin falan lazımmış. Öyle araları çünkü limoni biliyorsunuz hep öyle. Dolayısıyla şimdi Tayvan yetkilileri fark etmişler ve Pete Low için tutuklama kararı çıkmış. Tayvan'a girerse yakalayacaklar. Hadi bakalım. Bu OnePlus'ın da bu draması bitmedi. O da ayrı mesele. Hep böyle bir şeylerle adı geçiyor. Geçtiğimiz haftaların ilginç bir haberi, beklenmeyen bir haberi. Bellek üreticisi Micron, bu Micron hani bellek yongalarını üreten, tam anlamıyla bellek üreticisi dediğimiz bir firma, diyeceğimiz bir firma. Bir de onların tüketiciye depolama araçları, bellek modülleri satan Crucial diye bir markası vardı. Kaç, 30 yıllık mı ne firmaydı? Crucial'ı kapattıklarını hatırlarsınız. Geçen haftaların haberi. Şimdi tabii Micron bir yandan da ıpranıyor. İnsanlar mutsuz. Bir açıklama yapmışlar, bir röportaj vermişler. Diyorlar ki bizim bellek pazarından çıkmamız kullanıcıların, tüketicilerin yararına. Nasıl olduğuna pek kimse ikna olamamış. Yorumlara da bakarsanız kimse ikna olamamış ama şöyle bir argümanları var. Biz diyorlar bellek üretmeyi, bellek modülü üretmeyi bırakmadık. PC üreticilerine veriyoruz. Bizim diyor çalışmadığımız PC üreticisi yok. Biz diyor belleklerimizi onlara veriyoruz. Tüketici olarak benim için neyi değiştiriyor bilmiyorum ama hadi bakalım öyle demişler. Bellek krizi, bellek tartışmaları bitmiyor. Bu sefer bellek paketleme firmaları, test firmaları da kendi fiyatlarını arttırmışlar. Hani ortada bir kapış kapış bir şey var. Niye onlar alamasın? %30 arttırmışlar. Şimdi şöyle, bellek üreticisi dediğimiz işte Samsung'u falan filan, Hynix'i, Hyundai'yi. Bunlar bellek çekirdeğini üretiyorlar. Hani bizim elimizde tutunca görmediğimiz yonganın kendisini üretiyorlar. Bunu bir başka firmalar, bunu işte o bellek modülünün üzerinde siyah siyah yongaları görüyoruz ya, işte o yonga haline getiren paketleme firması diye firmalar var. Bu yongalar, üretilen yongalar çalışıyor mu çalışmıyor mu onları da test etme, işi sadece test etme olan başka firmalar varmış. Bunlar da demişler ki biz de %30 zam yapıyoruz tüketiciye. Bir de onlar vursun. E tabii şimdi kapış kapış bir yağma ortamı oluştu. Niye onlar kazanmasın? Onlar demişler ki biz de kazanacağız. %30 da onlar hizmetlerine zam yapacaklarmış şimdilik. Arttırma şeyi de ceplerinde. İleride bir zam daha fikri ceplerinde. Bu arada ben gündeme eklemedim ama power supply, güç kaynaklarına kadar bu krizin yansıyacağı şeklinde haberler vardı bu hafta. E şöyle hani evet bir işte böyle bir yağma pazarı oluşuyor. Her firma biz de arttıralım. Müşteri zaten artık kendinden geçmiş, bayılmış durumda zam zam zam. Arada power supply da zamlansın, kasa da zamlansın. Müşteri zaten fark etmiyor bile. Böyle bir durum oluştu. Haftaya bulabilirsem o power supply haberini konuşuruz. Diğer taraftan bu hafta bu yapay zeka sistemlerinin yarattığı iddia edilen bellek krizi konusunda teknolojik bazı çözüm arayışları başladı. Haberlerden birisi Çinli DeepSeek'ten geliyor. Diyorlar ki DeepSeek'in araştırmacıları yeni bir sistem geliştirdi, Engram diye. Yapay zeka modelinin tamamının grafik belleğine sığması lazım falan diyoruz ya. Diyorlar ki bu Engram sistemi bazı bilgileri grafik belleğinde tutmadan da çalışıyor. Sistem normal RAM'da tutarak çalışabiliyor. Ve daha ekran kartı belleğine daha az yükleniyor. Daha az RAM kullandırtıyor falan filan. Yonga talebi azalıyor falan filan. Ben yine gündeme eklemedim ama Wired'ın bir haberinde de benzer bir şekilde bir firmanın ekran kartlarına, yapay zeka konusunda ekran kartlarına SSD'lerle destek olmaya uğraştığını okudum bu hafta. SSD'yi bir cache gibi kullanıp ekran kartlarına doping, bellek dopingi. Bununla uğraştıklarını Fission zaten firmada, kontrolcü firması. Bakalım ne olacak? Geçen haftalarda konuğumuz Hasan Can Saral, TeknoSeyir'de sohbet videomuzda yapay zekanın bu RAM krizine, bellek krizine yapay zekanın bir çözüm bulma ihtimalinden söz etmişti. Bana onu düşündürdü bu teknoloji haberleri. Neyse, haftanın eğlenceli haberlerinden birisi. Herkesi güldürdü. Aslında gülünecek bir şey yok da. Nvidia Başkanı Jensen Huang dedi ki, herkes yapay zeka konusunda negatif olmayı bıraksın. Şöyle detaylandırıyor. Diyor ki, tanınmış, saygıdeğer insanlar, fikirlerine önem verilen insanlar bile diyor, yapay zeka konusunda kötü konuşuyor, olumsuz konuşuyor, olumsuz bir hava oluşturuyor. Sonra diyor bu olumsuz hava yasalara dönüşüyor. Polisi, politikalara, uygulamalara dönüşüyor diyor. Bu diyor kimsenin yararına değil. Şimdi tabii bunları söyleyen adam yapay zeka işinin en tepesindeki dünyadaki hani kral durumundaki adam olunca herkes bir gülümsemeye başlıyor. Hani eminim ki boş laflar değildir bunlar ama Jensen Huang söyleyince yapay zeka konusunda negatif konuşmayın falan deyince biz de peki diye biraz gülümseyerek peki diyoruz. Nvidia haberleri devam ediyor. Dev ilaç firması Eli Lilly ile bir araştırma merkezi için anlaşmışlar. Eli Lilly mi? Öyle okunuyor herhalde. Bu Big Pharma tabir edilen en büyük ilaç firmalarından birisi. San Francisco'da 5 yılda 1 milyar dolar harcayarak bir araştırma merkezi kuracaklarmış. İçi Nvidia'nın yapay zeka teknolojileriyle, Vera Rubin sistemleriyle dolu. kimya üzerine, ilaç üzerine çalışacakmış bu merkez. Böyle bir 1 milyarlık yatırım, 1 milyar dolarlık. Bu işte konuşulan paraların yanında 1 milyar artık hani bizim hayal edemeyeceğimiz bir para ama küçük kalıyor. Neyse, haftanın can sıkıcı, endişelendirici haberlerinden birisi. Ama şu an için dedikodu bazında deniyor ki Nvidia ekran kartı üreten firmalara sevkiyatlarını, Yonga grafik işlemcisi sevkiyatlarını %20'ye varan oranda azaltacak. Hatta RTX 5070 Ti gibi, ki çok iyi kart, hani fiyatıyla da dikkate alırsanız alınacak kart, RTX 5070 Ti gibi bazı kartların üretimi şimdiden bitti iddiası var. Nvidia bu haberler çıktı. Bir gün sonra Nvidia hani cevap vermiş yayınlara. Biz hepsini üretiyoruz, hepsini sevk ediyoruz ama bellekte biraz kısıntı var, sıkıntı var gibi bir açıklama yapmış. Bizde Yonga sıkıntısı yok, bol bol veriyoruz ama bellek bulunmuyor gibi bir açıklama yapmış. 5070 Ti üretimi, özellikle Asus'un adı geçiyor. Bitti mi? Şu an için belirsiz. Evet, AMD'den bir iki teknoloji haberi var. Birisi AMD'nin 3. düzey keşi işlemciye sonradan eklediği, işlemci çekirdeklerinin üzerine koyduğu yongalar var. Biliyorsunuz X3D'ler ve başarılı oldu bu iş. Şimdi deniyor ki AMD şansını bir daha deneyecek. 2. düzey L2 keşi de işlemciden ayırıp onu da ekstradan üzerine ekleyecek. Ama diyorlar bunu yaparken gecikmeyi, ki o keşe erişimdeki gecikmeyi yükseltmeyecek. Kayıp olmayacak. Hadi bakalım. Belki bu X3D işlemciler gibi L2'si de büyük işlemciler gelir bu şekilde. Bakalım. Bir AMD haberi daha. Bir sonraki Adrenalin yazılım sürücü paketi güncellemesinde 21 Ocak'ta çıkacakmış. Adrenalin Edition AI Bundle diye bir bölüm var. Kullanıcı isterse, benim anladığım kadarıyla bu şu andaki bu Ollama falan gibi yazılımlar gibi bir şey. Kullanıcı yapay zeka modellerini indirip makinesinde, yerel makinesinde çalıştırabilecekmiş. Hani bunu zaten yapıyor şu anda kullanıcılar da. Bu işte AMD ekran kartı sürücüsü içinde dahili tek tıklamayla filanca model inip çalışabilecek gibi bir sistem olacakmış. Adrenalin Edition AI Bundle. 21 Ocak'ta bilgisayarlarımızda. Herkes fırsat bu fırsat. Herkes fiyatları arttırıyor demiştim ya. AMD ve Intel. Sunucu işlemcisi fiyatlarını arttıracaklarmış. %15'e kadar zam yolda. Çünkü AMD ve Intel 2026 yılının sunucu işlemcilerini satmışlar. Dolayısıyla hani niye arttırmayalım fiyatı diyorlar onlar da. Bir %15 de onlar. Ha şimdi diyebilirsiniz ki sunucu işlemcisi beni ilgilendirmiyor. Haklısınız, bilgisayarımızı alıp takmıyoruz ama o hizmetleri kullanıyoruz. Dolayısıyla bu da bizim faturalarımıza, aldığımız hizmet bedellerine yansıyacak tabii ki. Evet, haftanın en ilginç haberlerinden birisi Apple-Google ikilisinden geldi. Apple, Siri'yi güçlendirmek için Google'ın Gemini yapay zekasıyla anlaştı. Google zaten Samsung'a da yapay zekayı hizmet olarak veriyor. Galaxy AI'yı da Google güçlendiriyor. Şimdi Siri'yi de Google'ın yapay zekası güçlendirecekmiş. Şimdi orada tabii kafa karıştıran falan şu. Apple'ın bir de OpenAI ile anlaşması var. ChatGPT var. Şöyle konumlandırmışlar ya da hani sektör uzmanları şöyle yorumlamışlar. ChatGPT, Apple cihazlardaki ChatGPT daha detaylı sorguları, hani ağır yükü kaldıracak ama kullanıcıya hızlı cevap vermek için, hızlı sonuca gitmek için işte Siri'nin ve Google'ın Gemini ile güçlü Siri kullanıcıya anlık hızlı cevaplar vermek için kullanılacak şeklinde açıklamışlar. Tabii bu anlaşma Google'a falan iyice hisselerine yaramış. Google bir de bu hafta yapay zeka sistemlerinin, yani bu agent falan denen bize vekil olacak sistemlerin ticaret yapmasını kolaylaştıracak bir protokol tanıtmış. UCP, Universal Commerce Protocol. Bu sistem, bunu işte Shopify gibi, Etsy gibi, Walmart, Target gibi büyük mağazalarla birlikte oluşturmuşlar. Amaç işte sen çok rahatlıkla interneti, sana para harcatmak ama interneti gezerken çok rahatlıkla hani bir ayakkabı gördün. Sen yapay zekana, cihazındaki o asistana bu ayakkabıyı al bana diyeceksin, geçeceksin. O sana abi hangi adrese yollatacağız, sen kaç numara giyiyordun, nasıl ödenecek bunun parası bilmem ne sormayacak. Bunları makineler birbirleriyle uyumlu şekilde konuşacaklar. Sen artık parayı saça saça internette gezeceksin. Para harcamayı kolaylaştıran teknolojiler. UCP. Intel tarafından bir haber var. Intel'den Tom Peterson, bu grafik konularıyla falan uğraşan bir uzman, bir röportajda PC'deki oyun performansını etkileyen ufak takılmalar, ufak kesintiler demiş. Micro stutter diye geçiyor da ben ona çok güzel bir stutter kekeleme, çok güzel bir Türkçe bulamadım. Ufak kesintiler, ufak takılmalar. Evet, şöyle bir Intel'in yaklaşımını açıklıyor. Biliyorsunuz bilgisayarlarımızda bir süredir bu shader'ların derlenmesi, compile edilmesi, derlenmesi bir sorun haline geldi. Bir oyuna ilk girdiğinizde dakikalarca bekletiyor sizi bu shader'ların derlenmesi diye. Ekran kartını değiştirirseniz ayarları, hatta sürücüyü değiştirirseniz o derleme bir daha yapılıyor. Bu derleme ya oyunun başında sizi dakikalarca bekletip yapılıyor ya da oyun sırasında yapılıyor. Performans mahvoluyor oyun sırasında yapılırsa. Tom Peterson demiş ki biz Intel olarak bizim yaklaşımımız bu shader'ları, derlenmiş shader'ları biz diyor bulutta tutacağız. Kullanıcı oyuna girdiğinde onun ekran kartının gerekli shader'ları, ideal shader'ları inecek. Kaplama programcıkları buluttan inip çalışacak. Biz böyle yaklaşıyoruz bu konuya demiş. Peki, burada biraz da tabii konsolların sabit donanımına karşı PC'nin bir kavram olduğu ama PC'yi oluşturan bütün komponentlerin değişebildiği meselesi var. Oyun akıcıydı değildi konusunda. Konsol sabit bir donanım. Bütün birimlerinin ne olduğu belli. Programcı ona göre çalışıyor. Konsolda shader'ları derliyorum diye bir şey görmüyorsunuz. Ama PC'de her PC farklı. Dolayısıyla böyle gereklilikler çıkıyor. Ben PC'de oyun performansı konusunda başka şeyler de söylemek isterim de şimdi yayınımız o değil. Yoksa sorunlardan en büyüğü aslında kare hızlarının sürekli değişiyor olması falan filan. Neyse Intel'den devam edelim biz. Benim zihni sinir fikirlerimi boş verin. Intel başkan açıklamalar yaptı Lip-Bu-Tan. Şimdi Intel o yıllardır konuşulan, vaat edilen 18A, 18 angstrom, 1.8 nanometre. Intel buna vardı. Şimdi yeni hedef 14 angstrom. 14A üretim teknolojisi, yani 1.4 nanometre düzeyi, sınıfı deniyor buna. 2027'de hazır olacakmış. 2026'da ilk örnekleri, hani piyasaya çıkacak şekilde değil de firmalar incelesin diye ilk örnekleri 2026'da çıkarmış. 2027'de 14 angstrom 1.4 nanometre seri üretime geçermiş Intel. Bir de başkanın sözleri arasından cımbızla şunu yakalamışlar. Müşteriler falan diyor, hani biz de müşteriyiz siz, biz de müşteriyiz ama onun hani firmaları, başka Intel'e üretim yaptıracak firmalar olduğu, bu 1.4'ü bekledikleri yorumu yapılmış orada. Müşteriler memnun olacak gibi sözlerinden. İki tane ürün haberim var. Bir tanesi Asus'tan. Oyunculara yönelik bir gözlük. Ama VR gözlüğü falan gibi değil bu. Asus ROG X-Real R1 AR. Böyle bir ismi var. İsim biraz eleştirilmiş, biraz uzun, biraz kodlar falan. 240 Hz mikro OLED ekranları olan bir gözlük. Bunu takıyorsunuz. DisplayPort bağlantısı var. HDMI bağlantısı var. Kutusunun hani bilgisayarınıza, DVD player'ınıza, neye isterseniz bağlayabilirsiniz. size bir sanal bir ekran oluşuyor önünüzde. Büyük ekran oluşuyor. 171 inç ekrana denk düşüyor. 57 derece görüş alanı sağlıyormuş. Bunun da insanın görüş alanının %95'ini sağladığını iddia etmişler. Hani sanal monitör. Şimdi şunu doğru dürüstçe söylemek lazım. Bu teknolojiyi siz teknoseyir ekranında bile geçmişte gördünüz. Ben bir IFA fuarında yanlış hatırlamıyorsam belki 10 yıl önce Sony'nin böyle bir ürününü denemiştim. Tabii böyle 240 Hz falan değil de ekranlar ama işte bir başlık takıyorsun önünde sanal bir hani sinema perdesi gibi dev ekran. Ama tabii kafanı sağa sola çeviriyorsun o dev ekranı görebilmek için. O sistem bu. Ama her şey çok güzel değil. Çünkü 240 Hz mikro OLED falan 171 inç ekran çok güzel de çözünürlük 1080p. İster miydiniz 1080p dev ekran? Bence 1080p kısmında bütün heves kaçıyor. ROG X-Reel R1. Bakalım görecek miyiz Türkiye'de? Bir de aylardır aslında grafik teknoloji dünyasını meşgul eden bir konu var. Ben bunu haftalardır haber yapmayı planlıyordum. Yeni denk geldi, fırsat oldu. Ekran kartı pazarında, grafik işlemcisi pazarında yeni bir marka var bir süredir. Bolt Graphics diye bir firma var. Yeni bir firma. Bu adamlar Zeus isimli bir grafik işlemcisi yapıyoruz biz diyorlar. Ve bizim bu Zeus 5090 Ray Tracing'de hatta Path Tracing'de 5090'dan 2,5 kat hızlı diyorlar. Ama böyle bir demosu hani gösterisi ölçümü var mı? Yok. Bunlar sadece iddia. Bir kart tasarlanmış. Bu kartın üzerinde LPDDR5X grafik belleği var. Ama bir de laptoplardan tanıdığımız SODIMM bellek yuvası var. Bellek modülü takma yuvası var. Hepsini takarsanız 384 GB'a kadar ekran kartınız oluyor. 384 GB ekran kartınız oluyor. Ve diyorlar ki işte hem bizim kartımız, kartın Ethernet portu falan var. Hem hani yapay zeka hesaplama işleri, kurumsal işleri falan bu Zeus yapacak. Hem de oyunlarda da RTX 5090'ın anasını ağlatacak. Çok iddialı. Bir yandan gerçek olmasını çok isteriz. Çünkü ezber bozulsun, bir şeyler değişsin. Çok iyi olur. Ama bunların sadece şu an için kağıt üzerinde iddia oldukları bir gerçek. Bakalım böyle bir şey olacak mı? Ben şeyi düşündüm bir de ya bu... 2 senedir yok CAM modülü çıkacak, CAM 2 modülü çıkacak falan konuşuyoruz. Hiçbir şeyin çıktığı yok. Niye SODIMM slotu kardeşim? Öyle bir şey kullansaydınız. Neyse onlar bizden iyi biliyordur. Bolt Graphics'ten Zeus yongası. Evet, ufaktan bitiriyoruz. Wikipedia, online ansiklopedi bir ara bizde yasaktı. 25 yaşında, 25 yaşını kutluyor. 15 Ocak 2001'de kurulmuş. Şu anda 7 milyon İngilizce madde var içinde. Ben merak ettim Türkçe kısmına baktım. Wikipedia diye geçen. 660 bin Türkçe'de de madde sayısı. Gayet iyi, gayet artmış. Evet, 25 yaşında. Ben 2001'de falan açıkçası Wikipedia açıldığında falan haberimiz olmadı. Ben yanlış hatırlamıyorsam 2002-2003 gibi farkına varmıştım bunun ve büyülenip kalmıştım hani hep Wikipedia deneyimidir ya insanların bir şeye bakmak için girerler soğanın cücüğüne bakmak için girerler ama sürekli o makale içindeki linklerden kendini işte Precazi'nin Monaco'ya attığı gole okurken bulursun öyle de bir şey var ya Wikipedia öyle bir şeydi saatler geçiyordu içinde bir Google Earth bir de Wikipedia bir başına oturup saatleri nereye gitti dediğin, zaman nereye gitti dediğin şeyler. Evet, iyi ki var. Tartışılacak çok yönü var. Tabii ki ideal değil. Ama bir yandan da 25 yıldır iyi ki Wikipedia var. Nice 25 yıldır olsun diyelim. Oyun dünyasından iki küçük haberim var. Bu hafta benim için oyun dünyası haberleri de kısır geçti. Birisi Amazon'un New World oyunu. Siz bunu 5090'ları yakan oyun olarak da hatırlayabilirsiniz. Bu oyun çıktığında işte menülerindeki kare sayısını sınırlamadıkları için güçlü kartları aşırı çalıştırıp zarar veriyordu falan filan haber olmuştu. Mutlaka hatırladınız. 2021'de çıkmış. 2021 Eylül ayında çıkmış. Daha önce zaten geçen haftalarda yeni içerik eklenmeyecek falan haberi çıkmıştı. Şimdi kapanma tarihi açıklandı. 31 Ocak 2027'de New World yok. Sunucular falan kapanıyor. Bir sene var. Oynayan oynar bir sene. Gerçi bugüne kadar almadıysanız alamıyorsunuz da ama hesabınız da varsa oynarsınız. Amazon niye yapıyor, niye açıyor, niye kapıyor böyle şeyleri bilemiyoruz. Evet, bizim her hafta konuşmaya başladık. Forza Horizon 6. Çok seviyoruz. Teknoseyir ofisinde de oynanan bir oyun. Çıkış tarihi galiba belli oldu. 19 Mayıs 2026. Bir hani yayın yapmışlar falan filan, bu Playground Games destekli falan bir yayınlar yapılmış online falan. Orada bir gözükmüş böyle bir 19 Mayıs 2026 tarihi. Hatta hani yorumcular genelde ya bilerek hani bunu bilerek sızdırdılar gibi yorumlamış. Evet, 19 Mayıs bizde de bayram. İyi, o gün oynarız, işe gitmeyiz. 19 Mayıs 2026. Birkaç gün önce tabii hani öyle premium alanlara, önceden alanlara birkaç gün önceden açılacakmış. Ama bizler 19 Mayıs'ta oynayacağız Forza Horizon 6'yı. PlayStation 5 dahil. Evet, bu haftanın Türkiye'de, İstanbul'da firma lansmanlarıyla dop dolu. Dünyada daha kendi halinde teknoloji haberleriyle dolu ve tabii RAM krizi sürekli konuştuğumuz teknoloji gündemi böyleydi. Haftalık gündem böyleydi. Kapatmadan önce geçen haftalarda sözünü verdiğimiz 2025 yılının teknoloji özeti. İki bölüm halinde yayınladık. TeknoSeyir'de, TeknoSeyir'in YouTube kanalında bulabilirsiniz. Güzel de olduğunu düşünüyorum. Kendim yaptım diye söylemiyorum. Güzel de bir içerik olduğunu düşünüyorum. Önemli bütün geçen yılın teknolojik gelişmeleri iki videoda arşivlenebilecek gibi ya da gerektiğinde başvurulabilecek gibi size sunuldu. Umarım işe yarar. Umarım zaman ayırır, göz atarsınız. TeknoSeyir'de haftalık gündemde yeniden birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.
İtopya.com sundu. TeknoSeyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.